Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masada Ali İhsan Yıldız ve ben İpek Önder. Önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz koçveiltica@trt.net.tr. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç akını günümüzde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre dünyada 2013 yılı boyunca evlerini terk ederek bir başka ülkeye sığınan ya da ülkeleri içinde yer değiştirmek durumunda kalan insanların sayısı 50 milyonu aştı. Sayının bu denli artmasının en önemli sebebi Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyadaki olaylar. Komşu ülkelerimizde meydana gelen krizlerin ardından Türkiye kitlesel göçle karşı karşıya kaldı. Bölgedeki göç hareketlerinin hedef ülkesi de Türkiye. İşte bu çerçeve ışığında bugünkü konumuzu işleyeceğiz. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı, Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu görevlerinde de bulunmuş bir uzmanı ağırlıyoruz. Metin Çorabatır, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyus, hoş geldiniz Sayın Okyus.
Hoş bulduk.
Efendim, girişte de bahsettiğimiz gibi ülkemizdeki bu göç hareketlerini konuşacağız. Yeni göç politikası ışığında göçmen ve mülteci algısı başlıkları çerçevesinde ele alacağız konuyu. Dilerseniz Sayın Okyus, sizin girişinizde konuya başlayalım.
Teşekkür ediyorum. Öncelikle Metin Bey, bir daha teşekkür etmek istiyorum geldiği için, katıldığı için ve davetimi kabul ettiği için. Eskiden beri biz tanırız Metin Bey'le. Şimdi biz hatırlıyorsanız yasayı tanıttık, kurumları tanıtıyoruz, resmi kurumları ve STK'ları. Ama zannedersem sizin bu zaten adından belli araştırma var isminin içerisinde. Siz daha çok zannedersem Metin Bey bu araştırma meselelerine önem veriyorsunuz. Ve ben şöyle bir yorum yapmak isterim başta. Çünkü Türkiye'de zannedersem bu göç hala nispeten yeni bir olgu. 90'lı yılların başından itibaren başladı. Ve sistematize etmek, analitik yaklaşmak, tabloyu çizme meselesi zannedersem çok önemli değil mi? Bunun için herhalde biraz da, ya da sorayım hemen, bunun için mi kuruldunuz, amacınız neydi ve net faaliyetler sürdürüyorsunuz? Böyle bir gireyim için şimdi.
Öncelikle çok teşekkürler bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii göç Türkiye'nin çok öteden beri karşılaştığı bir olgu ama sivil toplumun, medyanın, siyaset dünyasının bu işe ilgilenmesi nispeten çok daha yeni. Ve bu konuda bu ilgiyi doğuran biraz da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği oldu. 1995 yılından itibaren bir hükümet yönetmelik çıkartmıştı. O yönetmeliğin belli sorunları vardı. O sorunları bir yanda devlet yetkilileriyle çözmeye çalışırken bir yandan da Birleşmiş Milletler böyle bir kamuoyu oluşturma, kamuoyunun sahiplenmesi için dışarı açıldı. O çerçevede mesela Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin kuruluşunda Birleşmiş Milletler çok önemli rol aldı. Uluslararası Af örgütü olsun, diğer örgütlerin bu konuya ilgilerini çekmek için sayısız toplantılar, workshoplar, çalıştaylar yapıldı ve bir ilgi yaratıldı. Fakat yine de bu Suriye krizinin ortalarına kadar sınırlıydı bu. Şimdi sayılar çok fazla olunca bir anlamda tabii STK sayısının artması açısından olumlu. Yoksa mülteci sayısının artması iyi bir şey değil. Ama STK'lar çok çoğaldı. Şimdi gruplar, sosyal hareketler haline de dönüşen oluşumlar var. Bugün itibariyle baktığımızda veya İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'ni kurarken işte benim Birleşmiş Milletler'deki emekliliğim de yaklaşıyordu. 2013 yılı sonlarına doğru, ortalarına doğru. O dönemde hak bazlı dernekler vardı. İnanç bazlı yardım dernekleri vardı. Sığınmacı ve göçmenlerle dayanışma derneği türü yine daha ortada, sahada çalışan dernekler vardı. Ama bunların toplam sayısı 10-15'i geçmiyordu. Bu arada da işte Avrupa Birliği'nden delegeler geliyor, başka dış uzmanlar geliyor. Türkiye'de ne olup bittiğini dinlemek istiyorlar. Şöyle bir siyaset oluşturan, bir araştırmaya yönelik, araştırmayı destekleyen, politika üreten, politikaları eleştiren bir think tank türü bir yapı yoktu. Biz o boşluğu doldurmak için
koyduk. Şöyle bir şey diyebilir miyiz belki? Sizin dediğinize katılmakla birlikte tabii ki bütün bu STK'lar bunu çalıştı, buna uğraş verdi aslında ama herhalde biraz fokus etmek lazım. Çünkü gönüllülerle çalışılıyor, kısıtlı sayıda çalışan var, sahada işlevleriniz oluyor. Dolayısıyla bir yere odaklanmanız gerekiyor değil mi? Siz evet. Bu odaklanmayı üstlendiniz ve bu odaklanma konusunda zannedersem ilklerden birisiniz değil mi Metin
Bey? Kesinlikle. Şimdi tam sivil toplum kuruluşu olarak araştırma merkezi niteliğinde belki ilkiz. Bizim dışımızda birkaç üniversitenin daha çok da göç, yani sığınmadan çok göç ağırlıklı. İşte Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Göç Araştırmaları Merkezi, Koç Üniversitesi'nin Mira Koç gibi. Ama bunlar daha çok genel göçe odaklı. Biz biraz daha ağırlığımızı sığınma, iltica konularına, tabii göçü dışlamamak koşuluyla ona fokuslandık dediğiniz gibi. Ve burada daha çok projeleri, araştırmaları teşvik etmeye çalışıyoruz. Yine güzel bir şey geçmişe kıyasladığımızda çok sayıda üniversite öğrencisi master konusu alıyor, doktora tez konuları alıyorlar. Nereye gidip nereden bilgi alacaklarını pek bilemiyorlar. Danışmanları bile o konunun tam yetkin genellikle insanları olmuyor. Onların bir yardıma ihtiyacı var.
Siz bir yönlendirici işlevi kendinizde görüyorsunuz.
Yönlendirici işlemi yapıyoruz. Doğrudur. Yardım ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Seminerler düzenliyoruz. Ayda bir imkanlarımız olduğu ölçüde. Bu alanda çalışan herhangi bir kişi gelip bize sunum yapmak isterse mutlu oluyoruz. Üyelerimizi ve dışarıdan insanları, ilgilenen insanları çağırıyoruz. Araştırma yapıyoruz. İşte Avrupa Birliği'nden, başka kaynaklardan küçük fonlar alıyoruz. Mesela geçenlerde ben takip ediyordum internetten, bir İtalyan gazeteci, genç bir kız, Francesca Bori, Halep'te, bu kuşatma altında muhalefetin tarafından ama çok güzel, daha çok insani boyutuyla savaşı kendisi de büyük tehlikeler altında izliyordu. Çıktı kitabını yayınlamak için, temasa geçtik. O sırada da Türkiye'de Halep düşerse çok büyük ikinci bir dalga gelecek endişesi vardı. Acaba bu endişe ne kadar geçerli? Bu olayı yaşayan bir insandan, görgü tanığından Türk kamuoyuna duyurmak istedik. Ankara ve İstanbul'da iki konferans verdi. Çok da ilginç, bizim yani dışarıdan göremediğimiz noktaları da gösteren, tarafsız, insani boyutuna ağırlık veren konuşma yaptı. Bu tür her türlü faaliyete, yani düşünceyi tahrik eden bu alanda işler yapmaya çalışıyoruz.
Bir şey söylemek isterim Metin Bey. Demek ki Türkiye'de acayip hızlı bir niceliksel artış oldu. İşte kitle göçü arttı, Suriye meselesi gündeme geldi. Ama aynı oranda niteliğe dönüşemedi herhalde. Mesele buydu değil mi Türkiye'de?
Tabii.
Ki şaşırtıcı da değil çünkü Almanya'yı bir düşünelim. İşte 50 yılı aşkın bir emek göçü var. Orada bile göç araştırmaları dediğiniz alan 80'li yılların başında ağırlıklı olarak ortaya çıktı. Yani aslında 20 yıl sonra. Dolayısıyla aslında olumlu bakarsak çok da erken girdik bu işin içine aslında değil mi? Yani bu mesela sizin derneğinizin kurulması. Çünkü dediğim gibi 90'lı yılların başından itibaren aslında böyle bir kitle göçü var. Ve bu olumlu bir işaret bizim için. Bir şey daha size sormak istiyorum burada. Mesela kamuoyuna ulaşıyor musunuz? Yani kamuoyunda belli algılar var. Bunlar olumsuz da olabiliyor. Burada çalışmalarınız var mı dernek olarak?
Kesinlikle, yani hedeflerimizden birisi kamuoyunu, mülteci dostu bir kamuoyu oluşturmak. Şimdi özellikle Suriyelilerin gelmesiyle birlikte olay Türkiye'de maalesef çok siyasileşti. Yani iktidar açısından onu destekleyen grupların bakışı farklı.
Siyasileşti muhalefetin... mi Metin Bey? Bazen sözünü kes. Siyasileşti mi yoksa siyasileşme yolunda mı ilerliyoruz?
Ya orada baştan büyük bir fark beri var. Bir kere bu konu bilinmediği için Türkiye'de birdenbire kitle halinde yüz binlerce insanın gelmeye başladı. Hükümet sınırları açık tutmalı mıydı? Doğru muydu? Yanlış mıydı? Bu insanları aldık. İşte şu partinin mültecileri, bu partinin başka tür gördüğü insanlar gibi şey yapıldı. Eğer bir baz olsaydı Türkiye'de, hı hı, daha önce mülteci kimdir, sınırların açık tutulması gerekir miydi, geri göndermeme ilkesi nedir, bunları kamuoyuna ve özellikle kamuoyu oluşturacak medya kuruluşları buna hazır olsaydı fikren, hı hı, yaklaşımlar farklı olurdu. Birdenbire ikiye ayrıldı toplum birçok konuda olduğu gibi maalesef. Ve dolayısıyla yardımlar, programlar da böyle biraz havada kalıyor. O konuda fikir üretmek daha çok siyasi pozisyonlarımızla oluyor. Gerçi bu Avrupa'da da böyle. Tabii. İşte aşırı sağ partiler, sol partiler, herkesin tavrı değişik ama Türkiye'de belki konumlar da farklı ve o konumlara göre reaksiyonlar alışılmış gibi değil. Dolayısıyla kamuoyunu hazırlamak, bu konuyu bildirim sağlamak çok önemli. Bizim derneğimiz sadece kendi küçük ölçekli olarak değil ama hedeflerimizden birisi kamuoyu oluşturmak ve bunu yaparken de bu alanda çalışan, şimdi sayıları biraz artmakta olan bütün STK'ları, bütün vakıf, dernek, niteliği ne olursa olsun yardım, hak izleyen hepsini bir araya toplamak. Bir projemiz var, işte mülteci konseyi kurulması. Bazı, hı hı, Avrupa ülkelerinde STK'ların kendi bağımsızlıklarını, otonomilerini muhafaza ederek ama ortak bir ses haline getirmek. Bu konuda işte fon arıyoruz. Fon gelene kadar da kendi inisiyatiflerimizde bugüne kadar 3 tane ortak basın toplantısı yaptık. Mesela bu Gaziantep'te bir gerginlikler yaşandı ev sahibi toplumla mülteciler arasında. Yaklaşık 10-15 STK ile birlikte bir ortak basın toplantısı yaptık. Irak'tan gelen mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi sorumluydu. O konuda bir topluca bir şey yaptık. Yani ise hedeflerimizden birisi de kamuoyuna tek başına iltica ve göç araştırmaları merkezinin sesini duyurmakta zorluk çektiğimiz yerlerde en azından topluca bu alanda çalışan bütün STK'ları kendi aralarındaki farklılıkları bir yana bırakıp bir ses olarak bir hak arama konusunda ortaya çıkmaya çalışıyoruz. Medya için ben zaten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde dediğiniz gibi başta basın sözcüsüydüm. Şimdi UNHCR maalesef pek o kadar kamuyla paylaşım yapmıyor. Dolayısıyla medya hala beni arıyor. Hı hı, ben de bilgilerimi güncel tutmaya çalışıyorum. Sık sık bölgeye gidiyorum insanlarla. Ya çeşitli platformlardaki toplantılarda öğreniyorum, görüyorum, güncelliyorum kendimi. Kamuoyuna olayı olabildiğince kendi perspektifimden doğru görebildiğim şekliyle şey yapıyorum. Bir de teorik bilgileri de aktarmaya çalışıyorum. Bir de işte akademik olmak sizi model alarak işte bir doktora çalışması yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla kamuoyunu oluşturmak çok önemli bir...
Bu mülteci konseyi fikri Metin Bey aslında daha öncelerinden de bir yeşerdi, bir soludu. Yani tam şey yapamadık, gündeme getirilemedi. Bu bence önemli bir fikir. Bence gerçekten burada ilerlemek lazım. Çünkü bu fikir yeşerdiği zaman işte çok küçük hesaplar da artık yok olur. Gerçekten bu insanların işte bu göç zorunlu bir süreçtir. Toplumsal dinamiktir, engelleyemezsiniz, siz onlara cevap bulacaksınız konusunda bir işbirliği yapmak zorundayız. Peki siz dernek olarak burada resmi makamlardan diyelim, bu konuda bir algı, bir nasıl söyleyelim, bir anlayış bir eğilim görüyor musunuz? Hani ben bazen mesela bu alanda çalışan olarak burada biraz eksiklikler görüyorum. Hani STK'lar bir şeyleri, bir algıları düzeltmeye çalışıyorlar. İşte insanların yaşantılarına dair bilgi vermeye çalışıyorlar. Fakat bazen resmi kurumlar diyelim buna çok ayak uyduramıyor. Siz buna katılır mısınız yoksa aşırı bir değerlendirme mi?
Yok, katılıyorum. Doğru, gerçekçi bir değerlendirme bence. Şimdi tabii resmi makamlar dediğimiz zaman biraz daha açıklamak lazım. Yeni bir genel müdürlük kuruldu. Biraz şanssız bir dönemde bu genel müdürlük, bütün yasa ve genel müdürlüğün yapısı bireysel göçlere göre dizayn edilmişti, hazırlanmıştı. Birdenbire daha o kurulmadan bir göç, büyük bir doğru göç, 2 milyona yakın insan var. Dolayısıyla daha bebek yürümeye başlamadan üzerine tonlarca şey binmiş gibi oldu. Daha da oluşamadı. Hala uzman yardımcısı sistem, sınavları alınıyor. Yetki sorunları var. Dolayısıyla kim ne yapıyor ve ne söyleyecek şey değil. En büyük sorunlardan birisi bütün araştırmacıların, STK'ların, Birleşmiş Milletler örgütlerinin mesela bilgi paylaşımında, enformasyon paylaşımında sıkıntı var. Siz bir basit bir paper yazacaksınız ki makale yazacaksınız. Kaç mülteci var? O rakamları alamıyorsunuz. Belki kendilerinde de yok. Bir de işte daha belki yeni olmanın ve her tarafı birdenbire idare etme zorunluluğunun yarattığı bir şey var. Ama neticede sizin dediğiniz noktaya geliyoruz. O işbirliği maalesef kurulamadı. Biz dostlarımız, bu genel müdürlüğün başındaki insanlar, bu yasanın başlangıç sürecinden itibaren yakın temasta bulunduğumuz çok değerli insanlar ama korkunç bir iş yükü altındalar. Umarım rahatlarlar ve daha iyi bir kamu, özel sektör ve STK, sivil toplum işbirliği olur.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de Göç ve İltica'da bu haftaki konuğumuz İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı, Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu görevlerinde de bulunmuş bir uzman Metin Çorabatır ve her zaman olduğu gibi Mehmet Okyüz konuklarımız. Sayın Okyüz, sorunuzla devam edelim efendim.
Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Metin Bey, daha yıllardır da tanınıyorum. Şöyle bir şey demek mümkün mü Metin Bey? Yani Türkiye'de bazı şeyler çok hızlı gelişti. Dediniz ya, böyle acayip hızlı dinamikler ve adeta beklenmedik dinamikler oluştu. Ve burada STK'nın yapmak istedikleri hedefleri, misyonları, vizyonları her neyse zaman zaman bu yük altında bulunan ve teknik formel işleri de yerine getirmek zorunda olan göç idaresi gibi kurumlar arasında bazen böyle bir asinkron bir şey olabilir. Hani şimdi mesela sizin yaptığınız çok güzel bir şey. İşte böyle bir çatı, konsey, bu fikir hep vardı. Koordinasyon, merkez, araştırma, tablonun bütününü görmek. Fakat öte yandan bizim kurumlarımız yeni yeni bu işine biraz da girmek zorunda bırakıldı. İtaatli, yani dikkatli davranıyorlar. Çok fazla açık olamıyorlar. Bu sizin derneğiniz açısından bir sorun oluşturuyor mu? Yani bu paralel gitmeyen bir şeyler var bazen. Hani bir tarafta iyi niyet var, bir tarafta orada da var. Her iki tarafta iyi niyet var. Fakat ikisinin yaklaştığı nokta ve süreçler farklı.
Hepimiz başta siz olmak üzere çok yoğunuz. Bu alan birdenbire patladı.
Evet.
Biraz anlayışla karşılamak lazım. Birbirimizi anlayışla görmek lazım. Dediğiniz bu uyumsuzluk, senkronizasyon eksikliği.
Tabii yapısal
eksikliği,
bir şey bu. İnsanların kötü niyetine kaynaklanmıyor.
Var. Herkes büyük altında. Herkes kendi alanında bir şeyler yapmak istiyor. Ben oradan oraya koşuyorum. Emekli oldum. Eşim şikayet ediyor. Keşke UNHCR'da devam edebilseydin. Daha yüzünü daha çok görürdük.
Şimdi diyor. Daha yoğunsunuz.
Daha yoğunuz. Çünkü şey değişti. Manzara değişti. Problemin tanımı değişti. Dolayısıyla fazla şey yapmamak lazım ama bunu da kurallaştırmamak lazım. Yani bu konjonktürün yarattığı o uyumsuz farklı evrenlerde bir şeyler yapmayı bir kurum haline, alışkanlık haline getirmemek, sırtımızı dönmemek lazım. Tam tersine birbirimizle diyaloğu asıl bu kriz zamanında geliştirmemiz lazım. Hepimizin birbirinden öğreneceği bir şey var. Birçok şey var. Şimdi tabii 2 milyon insan ve Türkiye'deler 4 senedir bu kriz sürüyor. Onun dışında da bir 250 bin kadar Suriyeli olmayan mültecimiz var. Şimdi bu birbirimizden mesela bu insanlar için en büyük sorun şu anda Türkiye'deki Birleşmiş Milletler örgütlerinin de hazır olmadığı, hiçbirimizin hazır olmadığı yeni bir sorunla karşı karşıyayız. Bazen çok sempatik gelmeyebiliyor ama entegrasyon, uyum sorunu. Yani bu insanlar için hala krizin sanki ilk acil yardım aşamasındayız. Hala konut sorunları, gıda, beslenme, eğitim temel sorunlarını çözmek için ne yapacağız denirken artık bu insanlarla daha da uzun yaşayacağımızı hissediyoruz. Suriye'deki ülkelerindeki kriz sürdükçe. Dolayısıyla onların haklarını nasıl vereceğiz ve onları toplumumuzla uyumlu ve toplumumuza artı değer getirecek şekilde nasıl bir hayat onlara sağlayacağız? Bu konuda entegrasyon konusunda Türkiye'de ne sivil toplum, ne kamu, ne Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler hazır değil. Biz hep geçici nitelikte bir sığınmayla uğraştık. Onun için bu ayrı kendi odalarımızda birbirimizden habersiz çalışmanın aşıp birbirimize öğretmemiz lazım. Ben bir şeyini öğreteceğim. Siz Almanya'da da büyük tecrübeniz var. Oradan bir şeyler getireceksiniz ve diyaloğu arttırmamız lazım.
Ben şöyle olumlu bir şey görüyorum yalnız. Sizi dinleyince aklıma geldi. Yine de ülkemizde şöyle olumlu bir şey oldu. Biz Avrupa baştan itibaren işte her şeyi planlamıştı ya. İşte ikili anlaşmalar, yönetmeye çalıştı toplumsal dinamikleri. Biz en azından bu iyi taraf olarak bakalım. Bu dinamikler oldu. Ve biz STK olarak ve göç idaresi gibi resmi kurumlar olarak bu işin kalıcı olabileceğinin farkındayız. Avrupa'dan da ders alarak ve birazcık biz bu toplumsal dinamiklere cevap arıyoruz en azından, değil mi? Yani biz sadece Avrupa'da gördüğümüz ve eleştirdiğimiz gibi tepeden yönetmeye çalışmıyoruz şu an. Biz bu insanların kalıcı olduğunu kabul edebiliyoruz. Bunların işte eğitim, sağlık gibi alanlarda zemin hazırlamaya çalış. Bu olumlu bir şey değil mi?
Kesinlikle.
Bu tabii farklı ki, bir şey. Farklı bir yere koyuyor Türkiye'yi
tabii,
sanki.
Tabii. Yavaş yavaş tabandan ve o insanlarla konuşarak bir şeyler üretmeye çalışmak da ayrı bir, dediğiniz gibi yani olumlu bardağın olumlu şey kısmına bakarsak, dolu kısmına, olumlu bir şey.
Ve bu bunu, Türkiye için, sözünüzü kestim Beşin Bey, bu Türkiye için adeta bir devrim aynı zamanda. Çünkü böyle bir devlet geleneğine sahip olan bir ülke bu toplumsal dinamikleri, ben olumlu bakıyorum, dikkate alıyor ve bir şey yapmaya çalışıyor. Bu Avrupa'dan bile şu an bence bu konu, bazı konularda bir adım önde sayılabiliyoruz gibime geliyor.
Tabii,
siz ne dersiniz?
Yani Avrupa'daki çok büyük bir tecrübe var. Tepeden inmecilik, var. Tabandan çıkma da var. Ama yani sadece kendimize de kredi vermemeliyiz. Hakikaten devrimsel bir takım adımlar atılıyor. Ama biz yaparız, Türkiye modeli geliştirelim gibi bir şeye de, yanılgıya da düşmemek lazım. Kesinlikle. Bütün dünyanın sığınmayla ilgili tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şey var. Mesela bu yabancı STK'lar Türkiye'ye geldi. Bence fazla faydalanamadığımız şeylerden birisi bu noktada. Onlara çalışma izni, operasyon başlatma izinleri çok geç bir tarihte verilmeye başlandı. Bunlar bütün dünyada saygın kuruluşlar ve kendi özellikle özel alanlarda ihtisas sahipleri. Onların bilgi birikimi Türkiye'de olmaları nedeniyle çok önemli. Yani bir yandan Türkiye'deki mültecilere hep birlikte yardım yapmaya çalışırken, hayatlarını iyileştirmeye çalışırken bence onların, yani uluslararası STK'ların, sivil toplum örgütlerinin bu ülkede olmasından yararlanmamız, öğrenmemiz lazım. Şimdi birçok, dediğim gibi, bu alanda bu Suriye krizinden önce ilgisi fazla olmayan başka alanlarda, kadın, çevre, eğitim gibi alanlarda çalışan STK'lar da mecburen bu alana da bakmaya başladılar. Ama mültecinin ne olduğunu bilmeden, işte bisikletliler grubu çok güzel bir şey, bir sosyal hareket olarak termoslara çorba koyup gidiyor İstanbul'da insanlara çorba dağıtıyor. Bu güzel bir şey ama bu yardım ettiği grubun ne olduğunu, hukuki statüsünü bilmeden bunu yapıyor. STK'ların hepimizin bilgi eksikliğine ihtiyacı var. Ama uluslararası güçlü STK'ların bizim kapasitemizi arttıracak, bizi daha işte bunun muhasebesini tutmaktan kaynak yaratmaya kadar onların tecrübeleri çok fazla. Onları da devreye sokmamız, onların Türkiye'de olduğu sürece bizim de onlardan faydalanmamız, onların bilgisini sömürmemiz lazım.
Sizin bu konuda somut deneyimleriniz var mı ya da projeleriniz ya da temaslarınız bu uluslararası STK'larla?
Oluyor, geliyorlar. Değişik araştırmalar yaptık. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi İGAM olarak. Mesela Oxford Mülteci Çalışmaları Merkezi Refugee Studies Center'la bu 4 ülkede Suriye mültecilerini alan Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'ta bir proje yaptık. Burada özellikle 12-25 yaş arası en ihmal edilen gruplar bu ortamlarda. Daha küçükleri hani okul, sosyal merkez yapılıyor ama onların eğitimi çok ihmal edilen bir şey. Öyle bir araştırma yaptık, yayınlandı. Sydney Üniversitesi engelli mültecilerin haklarına erişimi konusunda bir araştırma yaptı. Yine 3 ülkede. Orada çalıştık. Türkiye ayağını biz dernek olarak yürüttük. Japon JICA'ya bir proje yaptık. Şimdi Care International gibi çok uluslararası ünlü bir STK ile özellikle bu toplumsal cinsiyet konusundaki hizmetlerde eksiklerini onun bir projesinin hazırlığı içindeyiz. Böyle onlarla çalıştığımız zaman işte biraz daha onlar disiplinli, daha oturmuş projenin her aşamasında proje dairesi dediğimiz olayda pek çok şey öğreniyoruz.
Yayınlarınız var mı Metin Bey? Yayın yapmayı tabii düşünüyorsunuzdur.
Tabii mesela geçmişte bu 2014'te yaptığımız bir yayın var. Bir araştırma sonucunda bu sivil toplum kuruluşlarının Suriye krizindeki rolünü araştırdık. Saha çalışması oldu. Şöyle bir şeyden ilham aldık ve ona çok ihtiyaç var. Ben gazeteci olarak BM'ye girmeden önce kader beni birçok kez mülteci ortamlarına soktu Türkiye ve yurt dışında. Bu 91 büyük göçünü mesela gazeteci olarak birebir yaşadım. Yani iddialıyım Türkiye'de az sayıda insan o tecrübeyi yaşadı. Onlardan biri de en başından en sonuna yaşadım. Fakat geriye doğru baktığımızda Türkiye'de o krizden 500 bin kişi gelmişti. Yazılı o kadar az bir kaynak var ki.
Evet.
Bu krizde, Suriye krizinde bunu da tekrar etmemek için çalışıyoruz. Onun için mesela STK'lar konusunda bu projeyi yapmıştık. Yayınlar konusunda bazı şeylerimiz var. Şimdi yazdığımız bir kitap haline gelecek bir şeyde makalemiz var. Türkiye'de bu biraz daha eğitici bir makale. Yani çok bilimsel araştırmadan çok okullarda falan öğretilebilecek, okunacak bir makale hazırlıyoruz. Onun dışında bu yeni yönetmelik, geçici koruma yönetmeliği yayınlandığında bir makale yazdık. Bu tür inşallah tabii araştırma yapmak, ciddi araştırma yapmak da fon gerektiriyor. Şimdi önümüzde başka projelerimiz var, yine araştırma, fon bulduk bazıları için. Yaptıkça daha çok araştırma yapacağız ama ne kadar yapsanız yetmiyor. Nereye elinizi uzatsanız bir araştırma konusu çıkıyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz Sayın Okyanus. Metin Çorabatır'dı konuğumuz. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı, Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu görevlerinde de bulunmuş bir uzman da kendisi. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden de Mehmet Okyayuz'a çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine aynı saatte 14.05'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.